Öğretmen adayları için tamamı konu anlatımlı KPSS Eğitim Bilimleri 7. kaset 1. yüz sayfa 231 12. Cumhuriyet Bayramı ve Atatürk ünitesi ders sürecinin sonunda öğretmenin konuyla ilgili isteyenin şiir, kompozisyon yazmasını ya da resim yapmasını istemesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A. Kalıcılığı sağlama, B. Değerlendirme yapma, C. Güdüleme, D. İfade becerilerini geliştirme, E. Kalan süreyi değerlendirme. Yanıt A. 13. Araştırma inceleme yoluyla öğretme yaklaşımının aşağıdaki derslerin hangisinde uygulanması sınırlıdır? A. Fen bilgisi, B. Resim, C. Türkçe, D. Sosyal bilgiler, E. Matematik. Yanıt B. 14. İşbirlikli öğrenme yapısını aşağıda verilen spor dallarından hangisiyle açıklayabiliriz? A. Tenis, B. Boks, C. Basketbol, D. Yüzme, E. Gülle atma. Yanıt C. 15. İşbirliğine dayalı öğrenme gruplarının genellikle en çok kaç kişiden oluşması beklenir? A. 3, B. 4, C. 5, D. 6, E. 7. Yanıt D. 16. İşbirlikli öğrenme grupları oluşturulurken hangi ölçüt dikkate alınmaz? A. Arkadaşlık düzeylerinin aynı olması, B. Cinsiyetlerin farklı olması, C. Başarı düzeylerinin farklı olması, D. Farklı sosyo-kültürel düzeylere sahip olmaları, E. Gruplara seçilmek için eşit şansa sahip olma. Yanıt A. Not: Bu bölümde 13 veya daha fazla soruya doğru yanıt verdiyseniz, şans başarısı dışında, diğer bölüme geçiniz. 13 sorudan daha az doğru yanıtınız varsa, lütfen konuya tekrar çalışınız. Öğretim teknikleri. Takrir. Bir konuşmacıdan çok sayıda dinleyicinin yararlanmasını sağlayan tekniktir. Uzun bir tarihi geçmişe sahiptir, 2000 yıldan beri varlığını sürdürmektedir. Öğrencilerin düşünme ve yaratıcılık becerilerini geliştirmediği için eleştirilmektedir. Öğrenme-öğretme etkinliklerinde kısa süreli yer alması planlanmalıdır. Üniversite için 20 dakika, orta öğretim için 10 dakika, ilk öğretim okulları için bu süre daha da kısa tutulmalıdır. Açık anlaşılır ifadelere yer verilmeli, öğrenme-öğretme sürecinin başından sonuna kadar kullanılmaması, diğer tekniklerle birlikte kullanılması tavsiye edilen bir tekniktir. Özellikle öğrenme-öğretme etkinliklerinin sonunda, öğretmen tarafından dersin özetlenmesinde başvurulan bir tekniktir. Takririn kısa olan biçimine informal öğretmen konuşması adı da verilmektedir. Küçük grup tartışması. Kazandırılacak hedef davranışların en az kavrama düzeyinde olduğu, diğer bir ifadeyle öğrencilerin bilgi düzeyindeki hedef davranışları kazandıkları varsayımının kabul edildiği durumlarda başvurulan bir tekniktir. Kısa bir etkinlik sunumundan sonra tartışmaya geçilmesi önerilmektedir. Bu tartışma tekniği 22, 44, 66, vızıltı veya baz gibi çeşitli isimler almaktadır. Örneğin, grup 22, 2 kişilik grupların 2 dakikalık süre içinde bir problemi tartışıp görüşlerini açıklamaları biçimindedir. Her grup belli süre tartışıp görüşünü sınıfa açıkladıktan sonra tüm sınıfın görüşü belirlenmelidir. Büyük grup tartışması. Küçük gruplara bölünemeyecek kadar sayının arttığı durumlarda grubun 7 ile 9 kişiden oluştuğu tartışma gruplarıdır. Etkili bir sunumun ardından tartışma süreci başlatılır. Liderin gözetiminde her grubun görüşleri birleştirilerek sınıfın görüşü ortaya çıkarılır. Bu grup tartışmasının etkili olabilmesi için hedef davranışların en az kavrama düzeyinde olması gereklidir. Liderin etkin paylaşım sağlama, eşit söz hakkı verme, yanlışları düzeltme, üyelerine demokratik davranma ve benzeri nitelikleri taşıması beklenir. Panel. Küçük bir grubun ilgi çekici bir konuyu kendi aralarında büyük bir grubun karşısında tartışıp, ardından dinleyicilerin panelistlere soru sormasıyla sonuçlanan bir tekniktir. Lider dahil 5 ile 9 kişiden oluşur. Lider zaman zaman araya girerek, tartışmalara katılarak, kısa özetler yaparak etkin olur. Zıt panel. İşlenmiş olan konuları tekrar etme ve gözden geçirme amacıyla uygulanan bir tekniktir. Önce sınıf soran ve yanıtlayan olmak üzere iki gruba ayrılır. Tekrar her grup kendi arasında 4 ya da 6 kişilik alt gruplara ayrılarak diğer gruba sorulacak ve kendilerine sorulacak soruları tespit etmeye çalışırlar. Öğretmen tarafından öğrencilerin hazırlık yapmaları için belli süre verilir. Önce gruplardan biri soruları sorar, yanıtlar alınır, ardından yanıtlayıcı grup sorularını yöneltir. Böylece zıt panel tamamlanmış olur. Sempozyum. Belli bir konuyla ilgili 3 ya da 5 kişinin konunun değişik yönlerini dinleyici gruba açıkladıkları, ardından gelen sorulara yanıt verdikleri tekniktir. Bu teknikte konuşmacılar kendi aralarında da konunun ayrıntılarını tartışabilirler. Forum. Tartışmalı konuların zıt yönlerinin açıklığa kavuşmasında izlenen bir tartışma tekniğidir. Karşıt gruplar birbirlerine soru sormazken, dinleyiciler foruma katılan gruplara soru yöneltebilirler. Kolegyum. Bir grubun kaynak kişilerden, diğer grubun soru soran kişilerden oluştuğu tartışma tekniğidir. Soru soran grubun önceden hazırlıklı olması niteliği arttırmaktadır. Her iki grubun 3-4 kişiden oluşması beklenir. Dinleyiciler böylece panelistlerin sunmuş oldukları konuları ayrıntılı biçimde konu dağılmadan öğrenmiş olurlar. Çember tartışma. 15 kişiden az sayıda kişiden oluşan grupların çember oluşturacak biçimde oturmalarının ardından, öğretmen ya da bir öğrenci tarafından konunun sunumunu takiben, dersi sunan kişinin herkese sırayla soru yöneltmesi ve belli sürede görüşlerin alınması, böylece her öğrencinin etkin olmasının sağlanması, son aşama olarak öğrencilerin görüşlerinin özetlenip raporlaştırılmasıdır. Beyin fırtınası. Yaratıcı problem çözme gücünün arttırılmasına yönelik bir tekniktir. Belli bir probleme orijinal çözümlerin elde edilmesine yönelik olarak planlanır. Önce problem sunulur, sonra herkesten çözüme ilişkin önerileri kısıtlanmadan ve eleştirilmeden alınır, tahtaya veya bir kağıda not edilir, ardından ilk aşamada sınırlamaksızın üretilen olası çözüm yolları bu kez tüm sınıfça tartışılarak uygun olanlar seçilir ve karar verilir. Verilen probleme ilişkin uygun çözüm elde edilmediğine karar verilirse süreç yeniden işletilir. Problem çözme. Bir sorunun bilimsel yaklaşımla çözümünü sağlayan tekniktir. Öğrencilerin yaparak, yaşayarak öğrenmesine fırsat sağlar. Uygulama düzeyinde hedeflerde ele alınması gerekmektedir. Problemin farkına varma, problemini tanımlama ve sınırlama, problemin çözümüne yarayacak bilgi toplama, denenceler kurma, denenceleri sınama, çözüme ulaşma aşamalarını içerir. Çözüme ulaşılmadığında ilgili aşamadan tekrar işlem adımlarına devam etme şeklinde uygulanır. Demonstrasyon, gösteri. Bilgi edinme, ilgi uyandırmak, çalışma ölçütleri geliştirmek, bir işin nasıl gerçekleştirildiğini göstermek için işe koşulan tekniktir. İzleyicilerin hem görüp hem de duyabilecekleri bir ortamda materyal tanıtılır. Çoğunlukla psikomotor ağırlıklı hedeflere yönelik olarak başvurulur. Okullarımızda fen bilgisi derslerinde uygulanan deneylerde genellikle demonstrasyon tekniği işe koşulur. Öğrenciler öncelikle işlem adımlarını dikkatle takip ederler. Daha sonra deneyi öğretmenin rehberliği olmaksızın gerçekleştirmeleri beklenir. Yansıtma. Bu teknik resim gösterme, belirli kelimelere tepki gösterme, yarım bırakılmış etkinliği tamamlama şeklinde öğrencilerin kendilerini rahatça ifade edebildikleri ortamları hazırlar. Eğitim alanında olduğu kadar psikoloji alanında da başvurulan bir tekniktir. Örneğin, öğretmen bir öykü ya da hikayeye başlar ve belli noktada yarım bırakır. Her öğrencinin kendi duygu dünyasına göre öyküyü tamamlaması beklenir. Örnek öykü. Bir gün bir avcı ormanda avlanırken yaralı bir ayıya rastlar. Yaralı ayıyı alıp tedavi eder ve ormana bırakmak ister. Fakat ayıcık kendini kurtaran avcının peşinden ayrılmaz. Avcı nereye gitse ayıcık peşinden gelir. Avcı bu duruma artık alışmıştır. Ama köylüler avcıyı sürekli uyarmaktadır. Fakat avcı bu uyarılara aldırmaz. Bir gün avcı yanında ayı ile uyurken burnunun üzerine bir sinek konar. Ayı uyanıktır. Öyküyü tamamlayınız. Örnek olay inceleme. Bir olayın nedenlerini ortaya çıkararak çözüm yolları önerilmek istendiğinde işe koşulur. Gerçek olaylara dayalı örneklerin kullanılması uygun bulunmaktadır. Öğrencilerde problem çözme güçlerinin yanı sıra olaylara farklı gözle bakarak analiz etme becerisi gelişir. Örnek olaylarla ders sürecinde karşılaşan öğrencinin okul dışında karşılaşacağı problemlere karşı hazırlıklı olması sağlanmış olmaktadır. Workshop. Bir grubun belli sürede bir araya gelerek belli konu üzerinde çalışma etkinliklerini sürdürmelerini ve öğrenmelerini sağlayan tekniktir. Elde edilen veriler öğretici yönetiminde tüm gruplara sunularak her grubun ürettiği bilginin paylaşılması sağlanır. Beyin fırtınası gibi iş dünyasının rağbet ettiği bir tekniktir. Siz olsaydınız ne yapardınız? Sınıf kalabalık değilse öğrenci sayısı kadar ya da yeterince kartı bir durum yazılarak sonu siz olsaydınız ne yapardınız ifadesiyle tamamlanır. Öğrencilerin ilgi, ihtiyaç, tutum ve yaklaşımlarını belirlemeye yönelik bir kart oyunu tekniğidir. Örneğin Mücahit KPSS sınavına hazırlanacağına kafeteryaya gitmeyi tercih ediyor. Siz olsaydınız ne yapardınız? Mektup telgraf oyunu. Sınıfın 6 ya da 8 kişilik gruplara ayrılarak birbirlerine belli bir soruna yönelik olarak soru yazıp yanıtlarını almasıdır. Konunun özelliği ve sınıfın mevcuduna göre öğrenciler mektup ya da telgraf yazmalarıyla sınırlandırılır. Soruların yanıtları yüksek sesle okunarak tüm sınıfça değerlendirilir. Nesi var? Sınıftan bir kişinin sınıf dışına çıkarak tutulan nesneyi, nesi var sorusunu sorarak ipuçlarıyla bulmaya çalışmasıdır. Belli sayıda soru sormasıyla ebe sınırlanır, bilemediği takdirde belli bir tepkinin ebe tarafından gösterilmesiyle yeni öğrenci seçilir. Gözlem. Belirli bir olay ya da durumla ilgili bilgi edinme ihtiyacı ya da farklı davranış örüntüleri ile ilgili özellikler belirlenmek istendiğinde uygulanır. Sadece görme değil, gördüklerini kavramayı sağlayan bir tekniktir. Sistemli olması, farklı zamanlarda tekrar edilmesi, elde edilen verilerin en kısa sürede gerçeğe uygun olarak kaydedilmesi temel noktalardır.
Kar topu. Verilen bir problemi önce öğrencinin tek başına düşünmesi, daha sonra iki öğrenci bir araya gelerek görüşlerini tartışmaları, dörtlü grupta bu görüşlerin karşılaştırılması, sekizli gruplarda da aynı konunun tartışılıp karara varılması, son aşamada grupların görüşlerinin sınıfa sunulması ile süreç tamamlanır. Akvaryum, iç çember. sınıftaki öğrencilerin aktif olarak tartışmaya katılmalarını sağlayan bir tekniktir. İç içe iki çember oluşturulur. İç gruptaki öğrenciler tartışmaya katılırken dış çemberdeki öğrenciler tartışmayı izlerler. Bu grup dilerse tartışmacı iç gruba soru yöneltebilir. Tartışmaya katılan iç gruptaki öğrencilerle dış grupta izleyici konumda bulunan öğrenciler süreç içinde yer değiştirebilirler. Şiir yazma. Sınıfta belli sayıda öğrencilerden gruplar oluşturulur. Verilen bir konuda sırayla her öğrencinin bir dize yazması istenir. Şiirin tamamlanmasının ardından grup sayısı kadar şiir sınıfa sunulur. Aynı etkinlik kompozisyon yazma şeklinde de uygulanabilir. Dedikodu. Öğrencilerin önce ikişerli gruplara ayrılır, verilen konu ile ilgili düşüncelerini birbirleriyle paylaşırlar. Başka bir arkadaşı ile yeni ikili oluşturarak önceki arkadaşının düşüncelerini yeni arkadaşına açar. Kendinde meydana gelen değişiklikleri arkadaşı ile paylaşır. Mümkün olduğunca yeni ikililer oluşturularak süreç devam ettirilip ortak düşüncenin sınıfa açıklanır. Doğru mu yanlış mı? İşlenmiş olan konu ile ilgili bir dizi doğru ve yanlış ifadelerin yer aldığı kartlar hazırlanıp sınıfa dağıtılır. Kartı alan öğrenci ifadenin doğru olup olmadığını gerekçeleriyle açıkladıktan sonra soru sınıfça tartışılıp karara bağlanır. Drama. Verilen bir eğitsel durumun söz ya da hareketlerle canlandırılması ve yorumlanmasıdır. Bu teknik bir yandan bireylerde yaratıcılık, estetik duygusu, eleştirel düşünme, empatik olma, işbirliği, etkili iletişim becerilerini geliştirirken, öte yandan öğrencilerin yaparak, yaşayarak öğrenmesini ve sınıf atmosferinin canlı olmasını sağlar. Drama tekniğinin aşamaları, ısınma, oyun, doğaçlama, oluşum ve değerlendirmedir. Isınma aşamasında bireylerin birbirlerini tanıma etkinlikleri söz konusu iken, oyun aşamasında kurallı oyunlarla kaynaşma sağlanmakta, doğaçlamada temel hedef davranışlarla ilgili durum verilmekte ve öğrencilerce canlandırılması istenmekte, oluşum sürecinde yine hedef davranışlarla ilgili sınırlı bir mesaj verilerek öğrencilerden etkinlikler beklenmekte, değerlendirme sürecinde ise drama süreci tartışılmaktadır. Öğrencilerin özellikleri ve dersin akışına göre doğrudan doğaçlama sürecinden de etkinliklere başlanması söz konusudur. Sınıf yönetimi. Öğretmenin temel görevi belirlenmiş hedefler doğrultusunda istendik davranış değişiklikleri oluşturmaktır. Bu görev doğrultusunda öğretmen sınıfta ilgili idari görevleri bulunmasına karşın temel görevi öğrenme-öğretme süreci için uygun atmosfer oluşturmaktır. Sınıf içi iletişimde öğretmenin başarılı olması için aşağıdaki noktalara dikkat etmesi gerekmektedir. Etkin dinleme. Bir kimsenin ilettiği sözlü mesajların arkasındaki sözel olmayan mesajları da doğru olarak anlayabilmesine etkin dinleme denilmektedir. Böylece öğretmenin, öğrencilerin düşünme, tartışma, soru sorma ve kendilerini özgürce ifade edebilecekleri bir ortam yaratabileceği ileri sürülmektedir. Ben dilini kullanma. Sen dili suçlayıcı ve olumsuz yargılayan bir ifadeyi içermesinden dolayı kişilerin savunucu bir tutuma yönelmelerine ya da kendilerine olan güvenlerinin sarsılmasına neden olmaktadır. Ben dili kullanıldığında öğretmen karşısındaki kişiyi suçlamak yerine kendi duygularını ifade etmeye yönelmiş olmakta, böylece öğrenci kendine karşı olumsuz bir yargının olmadığını hissettiğinde öğretmen öğrenci arasında sağlıklı bir iletişim kurulabilmektedir. Göz teması. Karşımızdaki kişinin gözlerine bakarak konuşmamızın ona önem verdiğimizin göstergesi olduğu kabul edilmektedir. Göz temasının bir diğer yararı da sınıfı kontrol etmeyi kolaylaştırmasıdır. Bekleme süresi. Öğretmenin soruyu yönelttikten sonra hemen yanıtı istememesi, belli süre beklemesi, ardından öğrenciye ipuçları ile yardımcı olmaya çalışması, eğer yine de yanıt gelmezse başka öğrenciye yönelmesi uygun bulunmaktadır. Sorunun yanıtını kısa süre içinde almayı beklemek, sıkılgan ve güvensiz öğrencilerin bildiklerini bile söyleyememelerine neden olmaktadır. Kişiler arası sosyal mesafe. Birbirleriyle iletişim kuranlar algıladıkları yakınlık derecelerine göre aralarında sosyal bir mesafe bırakırlar. Mesafe arttıkça ilişkinin resmileştiği kabul edilir. Öğretmen derste sıra aralarında dolaşarak ve öğrencilere dokunarak bu mesafeyi kısaltabilir. Böylece öğrenciler öğretmene kendilerini daha yakın hissedebilirler. Öğrenme stratejileri. Öğrenme stratejisi, öğrenen kişinin öğrenme sırasında gerçekleştirebileceği ve onun kodlama sürecini etkilemesi umulan davranışlar ve düşüncelerdir. Çalışma stratejisi olarak da bilinen bu stratejiler, öğrencinin kendi kendine öğrenmeyi sağlama sürecine katkı sağlar. Dikkat stratejileri. Çevreden gelen bilginin, birey için gerekli olanlarının kısa süreli belleğe geçişini sağlayan en önemli süreç dikkattir. Bu nedenle öğretimde yerine getirilmesi gereken ilk işlev, öğrencinin dikkatini belirginleştirmek ve artırmaktır. Okunan metinlerin altını çizme, izlenen yollardan biridir. Etkili bir altını çizme stratejisinin uygulanabilmesi için metnin anlaşılması gerekmektedir. Bu nedenle öncelikle metnin bir kez okunduktan sonra ikinci okumada altını çizme etkili olacaktır. Arendt, altını çizmenin iki yararından bahseder. Birincisi, altını çizme anahtar sözcükleri, temel düşünceleri fiziksel olarak yerleştirir, böylece gözden geçirme ve anımsama hızlı ve etkili gerçekleşir. İkincisi, altı çizilerek seçme süreci, var olan bilgiye yeni bilginin birleştirilmesine yardım eder. Dikkati çekmede kullanılan bir başka strateji de metnin kenarına not almadır. Altını çizme gibi not almanın etkililiği, dikkati içeriye ve anlamı destekleyen işleve yoğunlaştırma derecesine bağlıdır. Metin kenarına not alma, öğrencinin tekrar etmesine, yeni bilgiye hazır olmasına ve kodlamasına yardımcı olur. Metin kenarına not alma, bilinmeyen sözcükleri yuvarlak içine alma, anlaşılmayan yerlere soru işareti gibi işaretler koyma, önemli düşünceleri gösteren işaretler ve açıklamalar öğrencinin bu kısımlara dikkatini yoğunlaştırmasını sağlar. Dikkatin odaklaşmasında metindeki başlıklar, alt başlıklar, şekil, grafik, şema ve benzerleri etkili rol oynar. Dikkatini odaklaştıran öğrenci, metni okumadan önce başlık ve tabloları, şemaları gözden geçirerek zihninde bir ön örgütleyici oluşturabilir. Böylece önemli düşünceleri belirlemede oluşan ön örgütleyiciler oldukça etkilidir. Tekrar stratejisi. Düz yazı türündeki metinlerin öğrenilmesinde kullanılabilecek tekrar stratejileri, konuyu sesli olarak tekrarlama, yazıya aktarma, bazı bölümleri aynen alıntılama ve yazının önemli kısımlarının altını çizmeyi kapsamaktadır. Anlamlandırmayı artıran stratejiler. Bireyin kendine ya da başkalarına soru sorarak düşünme stratejisini kullanması etkili bir kodlama tekniğidir. Soru sorma, okunan materyalin anlaşılmasına yardım eder. Ayrıca kendi kendine soru sorma, bireyin sorun çözme becerisini de kolaylaştırır. Benzetimler, yeni bilginin daha önceden bilinen eski bilgiler kullanılarak somut bir şekilde açıklanmasına yardımcı olur. Karşılaştırma, kullanmada eklemlemeyi sağlayan bir başka yoldur. Karşılaştırmalar, düşünceler ya da özellikler arasında benzerlikleri ve ayrılıkları gösterir. Not alma, doğru bir şekilde not alınırsa, yeni bilgi var olan bilgiyle etkili bir biçimde ilişkilendirilir ve işlenmiş olarak bilginin düzenlenmesine yardımcı olur. Etkili not alma, bireyin kendi tümceleri ile ana düşünceleri saptamasını ve önemli düşünce ve noktaları özetleyerek, birleştirerek bir biçim oluşturmaktır. Kiewra, 1989, karmaşık bilgiyi karşılaştırma ve eklemleme yoluyla not almada tablo kullanmayı önermektedir. Özetleme, yazılı bir materyalin özetlenmesi etkili bir öğrenme yoludur. Özetleme ile metnin anlaşılması ve anımsanması kolaylaşır. Özetleme, öğrenciyi birçok yönden destekler. Bunlar 1- anlamlı okuma, 2- önemli düşünceleri belirleme, 3- kendi tümceleri ile içeriği oluşturma. Ana hatlar oluşturmada öğrenciler değişik konu ya da düşünceleri bazı temel düşüncelerle ilişkilendirmeyi öğrenir. Genellikle kitaplarda her bölümün ilk sayfası ana hatları gösterir. Şemalaştırma, haritalama, düşünceler arası ilişkilerin görselleştirilmesidir. Metindeki önemli düşünceler birbirleriyle ilişkilendirilir. Posner ve Rudnitsky 1986, kavram haritaları yol haritaları gibidir. Ancak yerleşim yerleri yerine düşünceler arası ilişkileri gösterir, benzetmesini yapmaktadırlar. Yürütücü biliş stratejileri. Yürütücü biliş, öğrenenlerin benimsedikleri belli öğrenme stratejilerini kullanma yetenekleri ve kendi düşünmelerine ilişkin düşünmeleridir. Bireyin kendi bilişsel süreçleri ile ilgili bilgisidir. Duysal stratejiler. Öğrenmede duygusal ya da güdüsel etmenlerden oluşan engelleri ortadan kaldırmak için kullanılan stratejiler duysal stratejiler olarak adlandırılmaktadır. Öğrencilerin kendi kendilerine çalışırken en yaygın sorgularından biri zihnin ya da ilginin başka yöne çekilmesidir. Öğrenciler öğrenmelerini en iyi destekleyen çevresel özellikleri belirleyip düzenleyerek ruhsal yapılarını öğrenme için en uygun duruma getirirler. Başka bir deyişle ortamlarını öğrenmeleri için düzenlerler. Örneğin, kütüphanede sessiz bir yer bulurlar, belirli bir yolla çalışma masasını düzenlerler. Tüm bu stratejiler dikkatte istenmeyen kesintileri en aza indirerek dikkati sürdürmede güdüsel koşulların artmasını sağlar. Kendi kendine öğrenen stratejik öğrenciler, öğrenilecek konunun kendilerine ne derece uygun olduğunu belirlemede oldukça beceriklidirler. Bu tür öğrenciler kendilerine şu soruları sorarlar: bu benim için önemli mi? Bunun benim için şimdi ve gelecekte değeri nedir? Bunu neden öğrenmem gerekir? Bu soruları olumlu yanıtlama, ilgiyi sürdürmeye ve öğrenme coşkusuna yardımcı olur. İlgiyi artırmada kullanılan bir strateji de öğrenilenlerle var olanları bütünleştirme çabasıdır. Öğrenen kendine şu soruyu sormalıdır: bu bilgi bildiklerimle uyuşuyor mu? Eğer var olan bilgi ve önceden öğrenilen düşünceler ile yeni bilgi arasında ayrılık varsa, öğrenen bunları uzlaştırmaya çalışmalıdır. Güven, öğrenmede çaba harcama ve amaca ulaşmada bireyin inançlarında ortaya çıkar. Olumlu öz konuşmalar güvenin sağlanması ve sürmesinde etkili olabilir. Güveni olumsuz etkileyen etmenler ise anksiyete, test kaygısı, verilen görevi iyi yapamama korkusu olabilir. Kaygı, güdülenmenin azalmasına yol açtığı zaman ardından gelen düşük edim, öğrencilerin kaygılarını artırarak kısır döngüyü oluşturur. Öğretim ilke ve yöntemleri, test 3. 1. Aşağıdaki tekniklerden hangisinin ilk çağdan beri kullanılan öğretim tekniği olduğu ileri sürülmektedir? A. Drama, B. Panel, C. Sempozyum, D. Takrir, E. Küme çalışması. Cevap D. 2. Küçük grup tartışmaları olarak da bilinen vızıltı grupları en az kaç kişiden oluşur? A. 1, B. 2, C. 3, D. 4, E. 5. Cevap B. 3. Bir konunun farklı yönlerinin 3 veya 5 konuşmacı tarafından belli bir dinleyicinin karşısında sunulduğu tekniğe ne ad verilir? A. Sempozyum, B. Panel, C. Zıt panel, D. Münazara, E. Kollegyum. Cevap A. 4. Panel tekniği uygulanırken liderin aşağıdaki davranışlardan hangisini göstermesi beklenmez? A. Tartışmacıları tanıştırma, B. Ara özet yapma, C. Ses düzeni kurma, D. Belli notları alma, E. Dinleyici sorularını organize etme. Cevap C. 5. Bilinen ya da izlenen konuları tekrar etmeye, anlaşılmayan noktaları açıklığa kavuşturmaya yarayan tekniğe ne ad verilir? A. Sempozyum, B. Panel, C. Zıt panel, D. Münazara, E. Kollegyum. Cevap C. 6. Aşağıdaki sorulardan hangisini öğrenci yanıtlarken farklı bir zihinsel süreci yaşar? A. Malatya'da hangi üniversite bulunmaktadır? B. Cumhurbaşkanımızın adı nedir? C. Atatürk nerede ve kaç yılında doğmuştur? D. Sizce KPSS sınavının olumlu ve olumsuz yönleri nelerdir? E. Ülkemiz kaç coğrafi bölgeye ayrılmıştır? Adları nelerdir? Cevap D. 7. Aşağıdaki derslerin hangisinde çember tekniğinin kullanımı daha kolaydır? A. Müzik, B. Beden eğitimi, C. Resim, D. Matematik, E. Tarih. Cevap E. 8. Beyin fırtınası tekniği için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Yaratıcılığı geliştirir, B. Bilinen konular hatırlanır, C. Sınıf atmosferini canlandırır, D. Duyguların kolay ifade edilmesini sağlar, E. Sınıftaki gerilimi azaltır. Cevap B. 9. Aşağıdaki hedeflerden hangisinde problem çözme tekniğinin işe koşulması daha uygun olacaktır? A. Türkiye'nin 7 coğrafi bölgeye ayrılmasını açıklayabilme. B. Son 5 yılın verilerinden hareketle 2004 yılında ülkemize gelecek turist sayısını kestirebilme. C. Üçgenlere ilişkin temel ilkeler. D. Ana ve ara renkler bilgisi. E. Okul kütüphanesine kaynak kitap sağlayabilme. Cevap E. 10. Aşağıdaki etkinliklerin hangisinde demonstrasyon, gösteri tekniğinden söz edilemez? A. Görgü kuralları ile ilgili film izleme. B. Fen bilgisi deneyini öğrencilerin takip etmesi. C. Ütü yapma aşamalarını izleme. D. Teniste servis atan oyuncuyu izleme. E. Tiyatro oyununu izleme. Cevap E. 11. Öğretmen müjde kelimesini tahtaya yazmış ve öğrencilerden kendileri için neler çağrıştırdığını yazmalarını istemiştir. Bu durumda hangi öğretim tekniği işe koşulmuş olur? A. Drama, B. Workshop, C. Yansıtma, D. Seminer, E. Tartışma. Cevap C. 12. Aşağıda verilerden olgulardan hangisi örnek olay tekniği için uygun kaynak oluşturmaz? A. Konya'da çöken bina. B. İstanbul'da kar sonrası yaşananlar. C. Eşek etinden sucuk yapanların yakalanması. D. Eksik gramajla ekmek üreten fırın. E. Pinokyo'nun maceraları. Cevap E. 13. İlköğretim öğrencilerine yönelik olarak aşağıda verilen mekanlardan hangisine eğitsel amaçlı gezi düzenlenmesi isteğinin tartışma yaratması beklenir? A. Taş Ocağı, B. Selçuklu Kalıntıları, C. Müze, D. Konserve Fabrikası, E. Gazoz Fabrikası. Cevap A. 14. Aşağıda verilen tekniklerden hangisi eğitsel oyun nitelikleri taşımaz? A. Nesi var, B. Kukla, C. Pandomim, D. Workshop, E. Drama. Cevap D. 15. Aşağıda verilen konuların hangisinde drama tekniği etkili biçimde işe koşulabilir? A. Edebiyat akımları, B. Coğrafi bölgeler, C. Anayasanın özellikleri, D. Görgü kuralları, E. Canlıların çeşitliliği. Cevap D. 16. Aşağıda verilen durumların hangisinde öğretmenin kar topu tekniğini kullanması istendik sonucu almasını sağlar? A. Okula bilgisayar alımı ihalesi, B. Okulun temiz tutulması için öneriler, C. Okulun açılış saatinin belirlenme, D. Öğrencilerin okul forma renklerinin seçimi, E. Veli toplantısının tarihini belirleme. Cevap B. 17. Aşağıda verilen öğretmen ifadelerden hangisi diğerlerinden farklıdır? A. Bugün ödevini yapmadan gelmişsin. B. Arkadaşını yine rahatsız ediyorsun. C. Neden kahvaltı yapmadan geliyorsun? D. Derse hazırlıksız gelmen beni üzüyor. E. Arkadaşına yardım etmemen ne kötü. Cevap D. 18. 1. Öğretmen sınıfı selamlayarak içeri girer. 2. Bir öğrenci derse katılmayanların neden gelmediklerini sorar. 3. Öğrencilerin ödevlerini kontrol eder. 4. Derste neler öğreneceklerini ve nerede kullanacaklarını öğrencilere söyler. 5. Masasına oturur ve dersini sunar. Yukarıda verilen durumların hangisinde öğretmenin öğretim ilkelerine uygun davranmadığı söylenebilir? A. 1, B. 2, C. 3, D. 4, E. 5. Cevap E. 19. Öğretmen öğrencilerini başarı, cinsiyet ve sosyokültürel özelliklerine göre dörder kişilik gruplara ayırır. Daha sonra her grubun kendine isim ve slogan bulmasını ister. Ardından soracağı soruya en kısa kimin yanıt vereceğini merak ettiğini söyler. Sorusunu sorar, doğru yanıtı veren öğrencisinin başını okşar. Bilgisayarda özenle hazırladığı materyali sunar. Öğrencilerine ödev vererek dersini sonlandırır. Yukarıda davranışları sergileyen öğretmen için hangisi söylenemez? A. İş birlikli öğrenme tekniklerini uygulayabildiği, B. Öğrencilerine yakın davrandığı, C. Soru sorma tekniğini etkili kullandığı, D. Derse hazırlıklı geldiği, E. Teknolojiyi kullandığı. Cevap C. 20. Aşağıdaki tekniklerden hangisi kart oyunları arasında yer alır? A. Doğru mu yanlış mı? B. Yansıtma. C. Akvaryum. D. Nesi var? E. Çember. Cevap A. 21. Drama tekniğinin hangi aşamasında kazandırılacak hedef davranışlarla ilgili durum ilk kez verilir? A. Isınma. B. Oyun. C. Doğaçlama. D. Oluşum. E. Değerlendirme. Cevap C. 22. Hangi sınıf düzeyindeki öğrencinin metnin altını çizerek kendi öğrenmesini yönlendirmesi beklenmez? A 2, B 4, C 6, D 8, E 10. Cevap A. 23. Hangisi dikkat stratejileri arasında yer almaz? A. Okuduğu metin üzerine çeşitli semboller kullanarak işaretleme yapma. B. Paragraf başlarında uyarıcı işaretler kullanma. C. Renkli kalemle metnin altını çizme. D. Metindeki önemli ayrıntıları belirleme. E. Metni aralıklarla tekrar etme. Cevap E. 24. Özetleme için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Metnin gözden geçirilmesi. B. Önemli cümlelerin aynen yazılması. C. Ana fikrin bulunması. D. Yardımcı fikirlerin bulunması. E. Ana ve yardımcı fikirlerin birleştirilerek yazılması. Cevap B. 25. Öğrenme stratejileri için hangisi söylenemez? A. Öğrencilerin kendi kendine öğrenmelerine rehber olması. B. Öğretmen rehberliğinde etkili gelişebilmesi. C. Bilginin anlamlı biçimde kodlanmasını sağlaması. D. Öğrencinin kendi kendine beceriyi geliştirmesinin beklenmesi. E. Hatırlama sürecini kolaylaştırması. Cevap D. Bu bölümde 23 ve daha fazla soruya doğru yanıt verdiyseniz, şans başarısı dışında diğer bölüme geçiniz. 23 sorudan daha az doğru yanıtınız varsa lütfen konuya tekrar çalışınız. Rehberlik, Özden Bilgin. Giriş, öğrenci kişilik hizmetleri, rehberliğin anlamı ve amacı, eğitim, öğretim ve rehberlik, rehberlik hizmetlerinin gelişimi, rehberlik modelleri, rehberliği karar verme sürecine yardım olarak ele alan rehberlik modeli, gelişimsel rehberlik modeli, rehberliğin kapsamı, rehberlik çeşitleri, bireyi tanıma teknikleri, rehberlik ve psikolojik danışmada kullanılan testler, rehberlik ve psikolojik danışmada kullanılan test dışı teknikler, rehberlik programının geliştirilmesi, rehberlikte örgüt ve personel, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetler yürütme komisyonu, koordinatör psikolojik danışmanın görevleri, psikolojik danışmanın görevleri, sınıf rehber öğretmenin görevleri, diğer öğretmenlerin görevleri, yararlanılan ve başvurulabilecek kaynaklar, rehberlik bölüm sonu test soruları. Psikolojik danışma ve rehberlik. Öğrenci kişilik hizmetleri kavramı. Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin daha doğru ve daha iyi anlaşılabilmesi için çağdaş eğitim sistemi içinde öğrenci kişilik hizmetleri kavramının yeri ve öğrenci kişilik hizmetleri içinde öğrencilere sunulan en önemli hizmetlerden biri olan psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri arasındaki ilişkinin iyi anlaşılması gerekmektedir. Geleneksel eğitim, öğretim ve yönetim hizmetleri gibi iki boyuttan oluşur. Öğretim hizmetleri ile öğrencilerin zihinsel potansiyelleri geliştirilmeye çalışılmaktadır. Oysa öğrenciler, bireyler sadece zihinsel bir varlık değildir. Bu yaklaşım öğrenciyi sadece öğrenen olarak ele almaktadır. Bir okul sistemi içindeki birey ise sadece öğrenen, zihinsel potansiyelleri geliştirilmesi gereken bir varlık değildir. Onun öğrenme gereksinimlerinin dışında da gereksinimleri vardır ve okul bireyin bu gereksinimlerini karşılamaya dönük hizmetleri de üretmek ve bireye sunmak durumundadır. Bu gereklilik ve zorunluluk geleneksel eğitimin var olan öğretim ve yönetim gibi klasik iki boyutuna bir üçüncü boyut olarak öğrenci kişilik hizmetleri kavramının eklenmesine yol açmıştır. Öğrenci kişilik hizmetleri, öğrencilerin öğretim hizmetleriyle karşılanamayan kişisel gelişim ve gerçekleşim ihtiyaçlarını karşılamaya dönük tüm hizmetleri kapsar. Öğrenci kişilik hizmetleri kapsamında öğrencilere sunulan hizmetler genel olarak şunlardır. Sağlık hizmetleri, sağlık eğitimi, sağlık önlemleri, tedavi hizmetleri, sağlık taramaları ve benzeri. Sosyal yardım hizmetleri, parasal yardım hizmetleri, ek görev, iş bulma, barınma hizmetleri, beslenme hizmetleri, ulaşım hizmetleri. Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri. Psikolojik danışma hizmetleri, oryantasyon hizmetleri, bireyi tanıma hizmetleri, bilgi toplama ve yayma hizmetleri, yöneltme ve yerleştirme hizmetleri, izleme hizmetleri, araştırma ve değerlendirme. Sosyal ve kültürel hizmetler, boş zaman eğitimi verme, boş zamanları değerlendirme olanakları hazırlama, spor, sanat, kültür ve benzeri alanlarda çeşitli etkinlikleri planlama ve yürütme. Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin eğitim ve öğrenci kişilik hizmetleri içindeki yerinin daha iyi anlaşılması için aşağıdaki şema yardımcı olabilir. Eğitim sistemi, öğretim hizmetleri, öğrenci kişilik hizmetleri, sağlık hizmetleri, sosyal yardım hizmetleri, psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri, özel eğitim ve özel yetiştirme hizmetleri, sosyal ve kültürel hizmetler, yönetim hizmetleri. Yukarıdaki şekilden de yola çıkılarak psikolojik danışma ve rehberliğin eğitim sistemi içindeki yeri şöyle belirtilebilir. Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri çağdaş eğitimin üçüncü boyutu olan öğrenci kişilik hizmetleri kapsamında öğrencilere sunulan en önemli hizmetlerden biridir. Psikolojik danışma ve rehberliğin tanımı ve amacı. Psikolojik danışma ve rehberlik, kendini anlaması, problemlerini çözmesi, gerçekçi kararlar alması, kapasitelerini kendine en uygun düzeyde geliştirmesi, çevresine dengeli ve sağlıklı bir uyum yapması ve böylece kendini gerçekleştirmesi için uzman kişilerce bireye verilen psikolojik yardımlardır. Bu süreçte esas hedef bireydir. Bireyin kendini anlaması ve çevresini tanımasına yardımdır. Her birey yaşamının her evresinde çeşitli seçenekler karşısında karar verme durumuyla karşı karşıya kalır. Alacağı kararlarla yaşamını şekillendirecek olan birey en doğru kararı alma konusunda yardıma ihtiyaç duyar. İşte rehberlik hizmetleri sağladığı psikolojik destekle onun kendi kararlarını alan sağlıklı bir birey olmasına hizmet eder. Rehberlik hizmetlerinin çeşitli tanımlarında ortaklaşa vurgulanan özellikleri şöyle özetlenebilir. Rehberlik psikolojik bir yardımdır. Uzman kişilerce sunulan profesyonel bir hizmettir. Rehberlik, bireyin tüm güçlü ve zayıf yanlarıyla bir bütün olarak kendini tanıması esasına dayanır. Bireye yaşama boyunca sunulabilecek bir hizmettir. Rehberliğin özü, temeli, bireyin kendini gerçekleştirmesine yardım etmektir. Psikolojik danışma ve rehberliğin amaçları şunlardır. Bireyin kendini anlaması ve tanıması, kendi problemlerini kendi çözebilecek düzeye gelmesi, güçlü ve zayıf yönleriyle kendini kabul etmesi, gizli güçlerini fark etmesi ve bunları en üst düzeyde geliştirmesi, kendisine ilişkin doğru ve gerekçi kararlar verebilmesi, çevresine sağlıklı ve dengeli bir uyum sağlaması ve nihai olarak kendini gerçekleştirmesine yardımcı olmaktır. Kendini gerçekleştirme. Kendini gerçekleştirme bir süreçtir ve yaşam boyu devam eder. kendini gerçekleştirme kavramı statik, belirli bir zaman dilimi içinde olup biten bir süreç değildir. O halde kendini gerçekleştirmiş bir bireyden değil, kendini gerçekleştirmekte olan bireyden söz edilebilir. Kendini gerçekleştirmekte olan birey, kendindeki tüm gizil güçlerin, yeteneklerin, kapasitelerin farkına varır, bunları kullanır ve geliştirir. Çevresini ve diğer bireyleri oldukları gibi kabul eder. Tüm insanlara temel bir saygıdeğerlik düşüncesiyle yaklaşır. Yaşadığı sorunları, çatışmaları kişiselleştirmeden nesnel bir bakış açısıyla ele alabilir. Bu yolla yaşantısı her geçen gün daha doyum verici bir nitelik kazanır. Ancak bu hedefe bir anda varılamaz. Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri sunulurken önce bireyin kendini tanıması, kendi potansiyelinin farkına varması, ardından çevresini ve çevresel olanakları tanıması, en sonunda olanaklar, ihtiyaçlar, istekler, kapasite çerçevesinde seçimlerini yapması beklenir. Bu süreç bireyin kendini gerçekleştirmesine giden yoldur. Bu çaba içindeki birey etkili iletişim kurabilen, öz değer duygusu yüksek, sorun çözme becerisini edinmiş, gelişmeye ve yeni yaşantılara açık, kısaca çağdaş insandan beklenen kişilik ve davranış özelliklerini gösteren kişidir. Bu özellikleriyle kendini gerçekleştirme bireyin yaşam boyu sürdüreceği bir uğraşıdır. Kendini gerçekleştirme, A. Maslow'un ihtiyaçlar sıralamasında nihai hedef olarak belirtilmektedir. Maslow, insan ihtiyaçlarını sırasıyla 1. Fizyolojik ihtiyaçlar, 2. Güvenlik ihtiyacı, 3. Ait olma ihtiyacı, 4. Saygı ihtiyacı, 5. Kendini gerçekleştirme ihtiyacı olarak sıralamaktadır. 7. Kaset 1. Yüzün Sonu.